Ayrım 17.
Belediyeye çok gizli başlıklı bir mektup yazarak en geç 6 ay sonra istineni yerine getirebileceğini umduğunu bildirdi. Artık saksıların ortasında oturup geçecekti günün birkaç saatini. Gözlemler, deneyler yaparak, bekleyerek, ölümü bekler gibi. Belediyenin yazısını alması üzerinden 30 saat geçmişti. Oturup çok gizli başlığı altında yazdığı karşılıkta belediyeye verilen bilginin yanlış olduğunu, kendisinin ancak mavi gül yetiştirmeye meraklı bulunduğunu belirtti. Yalnız belediye istiyor, soğanlarını sağlamayı üzerine alıyorduysa, bilgin olarak böyle bir iş uzmanlık alanının pek dışında kaldığı halde laboratuvarında bu işi girişip deneyler yaptırabileceğini, bununla birlikte laboratuvarda yürütülmekte olan çalışmaların böyle bir araştırmayı şimdilik olanaksız kıldığını anlattı. Buna karşılık laboratuvarda özel deneyler yapmak üzere yetiştirilmekte bulunan ansemender adlı laleye çok benzeyen azrak mı azrak bir bitkinin bitki bilim müzesinde de yetiştirilebilmesi için gerekecek çok özel koşulların sağlanmasında yardımcı olabileceğini yazdı. Ne ki bu mektubu yollamakla iş bitmeyecekti. Kitaplık yöneticisine eski yazmalarda verilen bilgileri aktaran bir yazı yazdırmak, bunu kimsenin görmediği, okumadığı bilimsel dergilerden birinde yayımlatmak, sonra da aklı bir karış havada bir genç gazeteciye bu yazının çıktığı dergiyi yollamak gerekecekti. Patırtı gazetelerden birinde biri bin katarak yazılacak yazı, ustaca, belediyede bu işe karıştırılacak olursa iyice merak uyandırılabilir, ortalığa sağlıklı bir karışıklık getirebilirdi. Tek tehlike iki yaprak yemeye kalkacak olanlar için vardı. Gerisi ise... Belediyenin yazısını alması üzerinden 30 saat geçmişti. Laboratuvarına girdi. Baş yardımcısına gidip asemenderden bir yaprak koparmasını söyledi. Herkes şaşırdı. Ama onun bir dediği iki edilmezdi burada. Yaprak geldi. Kimsenin davranmasına vakit bırakmadan yaprağı iki lokma edip ağzına tıktı. Bütün gücüyle çiğneyip yuttu. İlk deneyi benim yapmam gerekirdi dedi. Motorda tayfalık eden iki yardımcısıyla bakıştılar. Üçü de gülümsedi. Yaprağın etkisi konusunda çok konuşmuşlardı. İşlerin gereği bağlı oldukları yetkililere doğruyu söyleyen insanlar onlar. Çevrelerindeki adamlardan bir şey gizlemek istedikleri zaman da bunu gizleyebiliyor, söylemek zorunda kalmıyorlardı. Ama düşündüklerinin tersini söyleme ilkesine dayalı bütün deneylerde sandalda yedikleri yaprağın etkisi görülmüştü. Gerçi onlarla yapılan deneyleri yalnız bilginle baş yardımcısı yürütmüştü. Bunların yaprak yediğinden başka kimsenin haberi yoktu. Böyle bir şey kimsenin aklına gelmemişti. Onları yanına aldı. Baş yardımcısıyla birlikte deney odasına geçtiler. O zaman ikinci bir yaprak getirmesini istedi baş yardımcısından. Eski tayfaları hemen engel oldular. Bu ikinci yaprağı kimse üzerinde deneyemezlerdi. Kitapta verilen bilginin bir deneyle doğrulanabileceğini düşünüyorlardıysa da, bu deneyin hayvanlar üzerinde yapılması güvenilecek bir sonucu ulaştıramazdı onları. Yapılacak tek şey bunu bilginin kendi üzerinde denemesiydi. Hem kitap çılgınlığın ne türden bir şey olduğunu belirtmiyordu. Bilimsel araştırmanın kurbanı olmak her meslekte görülebilecek iş kazalarından farksızdı bir bilgin için. Hiç değilse bilginin doğru olması halinde bunun kanıtı açıkça görülebilir, bundan böyle yapılacak araştırmalara buna göre yön verilir ya da bu serüven unutuluverilirdi. Alsemenderin yanına gitmek, kutularına örtüsüz, maskesiz girip birkaç yaprağı yok etmek yeterdi bu işi bitirmeye. Hem kendi herhalde istediği zaman gizlice bir ikinci yaprak yiyebilirdi. Güç iş değildi bu. Önemli olan bu deneyi yaparken yardımcılarının da yanında bulunmasıydı. Kendisini korumakla görevli yardımcısını düşündüren bu son sözler oldu. Bilgin düşündüğünü söyler durumda olduğuna göre kendisine engel olmaları pek güçtü, onu kıskıvrak bağlamadıkça. Böyle bir şey yapmaksa... Peki dedi. Buyurun, başınızda bekleyeceğiz. Bilgin üçüncü bir yaprak getirilmedikçe ikincisini yemeyeceğini söyledi. Tam sırasıydı. Kendisini korumakla görevli yardımcısı ansızın anladı işin neye varacağını. Öbürleri herhalde yalnız deney çerçevesi içerisinde kalarak düşünüyorlardı olan biteni. İkinci yaprağı yedikten sonra üçüncüsünü yemenin gerekebileceğini hiç ustalarından geçirmemişlerdi belki de. Ama koruma görevlisi bilginin yanına yaklaştı, kulağına fısıldadı. Niye? Bilgin görevlinin bileğini sıkmakla yetindi. İkinci yaprağı yemişti şimdi. Üçüncüsünü elinin altında tutuyordu. Üçü de kendisine bakıyordu. Bilgin de gözlerini birinden ötekine, ötekinden birikine gezdiriyordu. Çılgınlık korkunç bir sancı kılığında geldi. Yaprağı yedikten yarım saat sonra. Bağırmamak için kasılıyor, çenelerini sıkıyordu. Yerden yere atmaya başladı kendini. Etinin her lifini bağırtan bir sancıydı bu. Hayvan bunu anlatamazdı diye fısıldamaya çalıştı bir ara. Her yanım yırtılır gibi. Sonra gözleri belerdi, boğazından boğuk kuklamalar gelmeye başladı. Başını duvara vuruyordu. Görevli, koruma görevlisi, üçüncü yaprağı uzatmaya hazırdı. Ama gönlü razı olmuyordu. Bilgin birden yatıştı. Dingin bir sesle, acıktım dedi. Üçüncü yaprağı kaptı görevlinin elinden. 10 dakika sonra odadan odaya, laboratuvardan yetkililere, oradan basına, radyoya, televizyona resmi haber yayıldı. Büyük Bilgin, deney sonucu yüksek düzlemde öldü. Haberi veren, kaleme alan, hiç yaprak yememiş olan baş yardımcıydı. Bilgin'i göz altında bulundurmakla görevli yardımcı sessizce cigara içiyordu. Koruma görevlisi gülerek ölen adam görmemişti o güne dek. Onu düşünüyordu. Belediyenin yazısını alması üzerinden 30 saat geçmişti. Bir kağıda birkaç satırlık bir çağrı tazlağı çiziktirdi. Koruma görevlisinden bu çağrıyı basım evine götürmesini rica etti. Makinenin başında duracaktı. Tam 38 tane basılacaktı bunlarda. 12'si eşinizle birlikte deyimini taşıyacak, gerisi tek kişilik olacaktı. Çağrılar belediye başkanına, daha önceki toplantıya katılan kimi yetkiliye, lale dedikodusunu ettiklerini bildiği kimselere, birkaç dostuna gitti. Evin kapısında çağrıları dikkatle gözden geçiren koruma görevlisi 50. çağrılıdan sonra kapıyı kapadı. Çağrılanların tümünün gelmiş olmasına da şaştı. Böyle çağrılara gelmeyen birkaç kişi her zaman olurdu. Lale gül ya da gül lale dedikodusu hepsini gıcıklamıştı anlaşılan. Yarım saat sonra %100 yaprak özüyle hazırlanmış içkilerin etkisiyle olacak, herkes söyleyemeyeceği şeyleri söylemekte olduğunun farkına bile varmaksızın konuşuyordu. Çok geçmeden kapı sertçe açılıp kapanmaya başladı, içeridekiler gitgide azaldı. Sonuncu konuk da gittiğinde Bilgin odaya dolmuş öfkelerin neredeyse koklanır hale geldiğini düşünüyordu. Koruma görevlisine baktı, gülümsedi. İyi ki tadı yok bu nesnenin. Bir çeşit öç alma diyelim buna istersen. Yalan söylememek için uğraştım ömrüm boyunca. Ama kabul edeceksin değil mi? Söylemeye karar verdiğim ilk önemli yalan en güzel oldu. Kendi kendini ortadan kaldırdı, dedi. Koca bir bardağa içki doldurdu. Ağır ağır içti. İlk içişiydi daha. Düşlere kapılıyordu. Yarın hepsine mektup yazıp durumu bildirecekti. Bilime hizmet ettiklerini anlatacaktı. 50 kişi artık yalan söyleyemeyecekti ama daha başkalarına bu yaprak özünden gizlice içirmek için kaç kişi ama kaç kişi aşındıracaktı bundan böyle şeyini? İstediği yalan söylenmemesi değil miydi? 1969, 1972, 1975 11 Baygındım, ölüydüm. Yüzüyordum dombor bir suda. Gözüm kapalıydı, konuşmuyordum. Oyun bitmez ki diyordum, vezire çıkıyordum. Vezirleri benimdi, yeşillerin almıştım. Alıyordum artık, karşı karşıya gelmiştik. Oyun bitemez ki, bitemez ki, bitemez ki. Gözümü açtım. Herkes yerli yerinde duruyordu. Kalkmak istedim, yere dayadığım elim çok sızladı. Kan içindeydi küçük satır, yerler giysime bir yanı. Öbür elime dayanarak kalkabildim. Üzerimden dökülenlerin arasında duruyordum. Kargımı gene elime aldım. Başkana bakmadım artık. Oyunu yeşillerin kazandığını duyuruyordu. Kemikleşmiş yüzyıllar önceki sözlerle. Havuzun bütün fıskiyeleri büyük bir çağaltıyla sularını fışkırtmaya başladı gökyüzüne doğru ağaçların ötesinde. Yeşiller o yöne yürüdü. Morlar bana dönüp bakmadan saraya çekildiler. Kala kaldım. Başımı kaldırınca birkaç adım ötemdeki bir seyirciyle göz göze geldim. Attığınız adım bir sonrakiydi, dedi. Başkan aşağıyı savunduktan sonra size bu adımı attırır, oyunu sizlerin kazanmanızı sağlardı. Bu adımı erken atmakla oyunun biteceğini, yeşillerin kazanacağını nasıl düşünmediniz? Yanındaki, morların oyununu başkan yönettiği için oyuncular oyunun tümünü görecek durumda değil, kıpırdayamıyorlardı da. Ama siz başkanı beklememek, başkana uymamakla ölümlülük bir suç işlediğinizi nasıl düşünmediniz? Konuşa tartışa uzaklaştılar. Yerimde kaldım. Çömeldim, oturdum, başımı dizlerime dayadım. Başımı kaldırdım, keseme soktuğum mendili çıkardım. Elimi sıkıca bağladım. Kan durmadan akıyordu ya, durur dinerdi kanıma birazdan nasıl olsa. Başımı gene dizlerime dayadım. Acıkmıştım, susamıştım, üşüdüm, kalkmadım. 11. Masal. Bir Başka Tepe. İsmet Tok Gözlü Tarık Gülmen için. Buraya gelmesi kolay olmadı. Önce göz alabildiğine uzanan düzlüğün kıyısına varması gerekmişti. Düzlük üzerine çeşitli söylentiler işitmişti yıllar yılı. Dudağının ucunda bir alaycı kıvrım dinlemişti bunları. Derler de derlerdi, olmadık şeyler anlatırlardı hep. Kimi ürkütmek ister, kimi vazgeçmesinden bir şeyler umar gibiydi bu usasığmaz, gülünç, ağlanç sözler ederken. Gerçi bu konuşanlar arasında o düzlüğe giden, o düzlükten geçmeye kalkışanlar da vardı. Başkasından dinlediği lafı bire bin katılarak anlatıldığını bildiği masalı bu bine de bir kendinden katarak aktarmış değildi hepsi de. Bu işe girişmiş olanlar gerçekten vardı ama girişmek başka şey, başarıp dönmek başka şey. Dudağının ucundaki bu alaydan olsun nasıl vazgeçebilirdi bu söylentileri dinlerken? O düzlüğün kimi yeri sazlıktı ya, o sazların altı ne tam karaydı ne tam su. Sazlıklara dalmadan dolaşmak yok muydu peki? Yol uzardı ama daha sağlam olurdu yürümesi herhalde. Vardı elbet. Zaten dalınmazdı, sazlıkların çevresinde dolaşırdı ama yürümesi daha sağlam olmazdı gene de. Çünkü yer yer o kurumuş, çatlamış görünen dümdüz toprağa bastığın an kendini diz boyu çamurun içinde bulurdun. Basacağın yeri öğrenesiye, sağlam toprağa tanır olasıya akşam olurdu. Geceleri garip hayvanlar çıkardı sazlıklardan. Kimi yırtıcı, kimi ezip çiğneyici. Kimi sürüngen, kimi sarılgan. Hem yanın apaçık, düzlüğün orta yerinde sabah etsen bile, hayvanlardan, böceklerden biri olsun sana dokunmasa bile, sabah yerinden kalkıp yürüyecek halin olmazdı. Gecenin yaşı, sazlıklar içinde çürüyen dirimin karanlıkta ağan ağusu seni taştan beter ederdi. Diyelim ki kalktın, yürüdün. Bir gece daha, iki, üç gece daha geçirebilir miydin böyle bir yerlere varamadan? İlk geceden sonra geri dönenlerdi bunları söyleyenler. Hep de insanın etine, kemiğine yönelecek tehlikelerin sözünü ederler, korkular gibi, mutsuzluklar, kaygılar gibi insanın beynini, gönlünü kemirecek tehlikeleri sözleri arasından suskulara özenle yerleştirirlerdi. Hepsi yürekliydi ya, etin kemiğin dayanıksızlığı yıldırıyordu onları. O yüreklilikti de nedense suskularla sezdirilmeye çalışırken, çalışılırken yitiverirdi ortadan. Çok dinlemişti bunları ama yola çıkmış, önce düzlüğün kıyısına varmış, derin bir soluk alıp ardında sabahın buz içinde yiten köye bakmış, yürümüştü sonra ilk iki sazlığın ara yerinden düzlüğe. Bu ilk iki sazlığın sözüne herkes etmişti. Düzlüğe ancak oradan girilmesi gerektiğine inanılıyor gibiydi. Kendi de başka yol aramamıştı. Bilinen yol buysa başkasının bilgisinden niye yararlanmasındı sanki? İlk şaşkınlığı bir saat yürüdükten sonra sazlıklar içinde saz biçen birkaç kişi görünce geçirmişti. Hani bu düzlükte kimse barınmazdı, şuydu buydu. Esenlenmişti bunlarla, yürüyüp gitmişti sonra. Ama arkasından baktıklarını biliyor gibiydi. İşin başındaydı daha, gene de koltukları kabarmıştı. Çabuk alışmıştı beklenmedik şeyleri. Atlar görmüştü daha sonra başıboş dolaşan. Azmaklarda kırıldayan kurbağamsı yaratıklar görmüştü. Bir bükün içinden fırlayıp tavşana benzer bir hayvanı kovalayan bir yaban kedisi görmüştü. Büke dalmış, gitmiş, tertemiz ama ağzına sasımsı gibi gelen sudan içmişti. Kıyısı boyunca yürümüştü derenin, bu yoldan gitmek belki en doğrusu olur diyerek. Bir düdenin başında ama su da yitmiş, bük de bitmişti. Saz biçenlerden sonra insana bir daha rastlamamıştı ama gerçekten tehlike sayılacak bir şey de çıkmamıştı yoluna. İlk geceyi de sonraki geceleri de bulduğu tek tük irice taşların yanı başına çökerek geçirmiş, kendisine bir canlı yaklaştığını sezdiğinde el fenerini yakıp önce görmeye sonra kaçırmaya çalışmıştı onu. Sezmedikleri de olmuştu herhalde ama kendisine dokunanı çıkmamıştı. Sabahları yerinden kalkmayı gerçekten pek kolay bulmamıştı ya, öyle avlanmış, taş kesilmiş bir hali de hiç olmamıştı. Başlangıçta sırtındaki torba pek ağır gelmişti. Gerçi bu düzlükten arabayla geçmeye kalkışamazdı ama binek hayvanları da vardı bu yeryüzünde. Sonra kendini de torbasını da taşımanın bir hayvanı yöneltmeye, korumaya çalışmaktan, hayvanın karnını doyurması için tehlikeli olabilecek otluk yerlere yanaşmaktan gene de iyi olduğuna karar vermişti. Zaten torbası yenileşiyordu, biraz yorgundu ama dinleneceği yere de yaklaştığını biliyordu. Torbasını içinde bir şey kalmadığından dürüp kemerinin altına soktuğu sabah bu dağıldıktan sonra az uzakta köyün tüten bacalarını görmüştü. Hızlanmıştı. İlk olarak önüne bakmamıştı dikkatli. Bir et toprağa girdiğini anladığında iş işten geçmişti. Önünde gördüğü, elini uzatsa tutacağını sandığı ilk eve ancak saatler sonra açlıktan, kaygıdan bitkin ulaşabilmişti. Ama et topraklığı geçerken söylentilerin hepsini noktalar gibi anlatılan bu köyü, oraya hiç varamadıklarını söyleyenlerin, oraya hiç varılmadığını, varılamadığını anlatanların nasıl da bildiklerini merak etmişti. Ansızın anlamıştı ki düzlüğü geçişi boyunca bu yolculuğun sonunda bir köye, hem de kendisine ayrıntılarıyla anlatılmış bir köye varacağını düşünürken düpedüz çocukça bir umuda kapılarak yürümüştü. Anlatılanların çoğunun yalan olduğunu, hiç değilse hepsinin dayanıksız, sağlamlıktan yoksun bilgiler üzerine kurulduğunu her gün, her gece bir daha, bir daha anlar, görürken nedense köyün varlığından bir an bile köşeme düşmemişti. Kimse görmediğine göre bu köy tümüyle bir masal olabilirdi de. Oysa köy karşısındaydı. Neden sonra köye varmıştı? İlk kapıyı çalmış, sevinçle karşılanmıştı. Neye geldiğini biliyor gibiydiler bu evdekiler. Önüne yemekler çıkarmışlardı, ayranlar içirmişlerdi, döşekler sermişlerdi sonra. Gözlerini açtığında uyanmasını bekleyen 15-20 köylü vardı çevresine almış. Esenlenmişti onlarla, karşılıklı hal hatır sorulmuştu. Havadan, sudan, topraktan, ateşten söz edilmişti. Ot boldu, yemiş boldu, hayvanlar toktu, insanlar da. Güz uzun sürerdi bu yıl. Kış geç gelirdi. Konukları olduğuna hep sevinmişti köylüler. Gelmek isteyenler çoktu bilirlerdi ama kimse gelmezdi işte. Köyün en yaşlı adamı, genç sesli ama iki büklüm duran bir koca kişi, karşıdan düzlüğün öte yanından gelen bir tek adam gördüğünü söylüyordu yaşamı boyunca. Ama susmuştu koca kişi, birden kesmişti sözünü. Öbürleri saygılarından mıydı, sıkıldıklarından mıydı kestirmemişti, çıt çıkarmadan beklemişlerdi. Ama koca kişi uzun süre bir şey söylememişti. Kendisinin konuşmasını bekliyordu herkes. Neden sonra anlamıştı. Kısık, saygılı bir sesle kocaya "Yukarı çıktı mıydı?" diye sormuştu bunun üzerine. Herkes birden birazdan soluk almıştı o zaman. Odanın içinde yel esmişti sanki. Koca kişi önüne bakarak "Çok küçüktüm gerçi, çıkıp çıkmadığını bilmiyorum." demişti. Ama çıksaydı yıllar yılı anlatılırdı. Ben de sıram geldiğinde anlatırdım bunlara. Çıkmaktan vazgeçip geri dönmüş olacak. Nasıl kızmıştır buna köylümüz kim bilir? Gördüğümü çok güzel anımsadığım bu adamın sözünü bir daha etmediler. Etmemelerinde bir başka şeye yoramıyorum. Bu yaşımda bile dönmüş olsa gerek. Sonra gene uzun uzun susulmuştu. Bir delikanlı heyecandan kısılmış, çatlamış bir sesle ''Siz?'' diye sorasıya ''O zaman evet'' demişti. ''Ben gerçekten çıkmaya geldim.'' Sonra yerinden kalkıp kapıyı açmış çıkmıştı dışarı. Başını kaldırmış kovançla bakmıştı. Gelirken köyün ardında gözüne ancak yosun renkli bir duvar gibi görünen, başını bile bile eğdiği ama niçin saklamalı, yorgunluktan bitkindi zaten, değil başını, gözünün kapağını bile kaldıracak durumda değildi, başını, gene de bile bile eğdiği için üst yanını görmediği tepeyi bütün görkemiyle görmüştü karşısında. Çıkacağı doruk hala siz içindeydi. Buraya gelmem kolay olmadı. Ama biliyorum ki bundan sonrası çok daha güç olacak. Çıkışın tırmanışın güçlüğünden değil, doğrudan doğruya çıkışın kendisinden ötürü. Sabahı akşamı yok bu çıkışın, saatlere bölünmez bir devim olacak bu. Köylülerin elini teker teker sıkıyorum, teker teker helallaşıyorum onlarla. Torban bu kez ağır değil, mola verdiğim her yerde yiyecek bir yemiş, bir ot, bir tohum bulurmuşum. İçecek temiz bir suya rastlayabilirmişim, öyle söylüyor köylüler. Bir yerden sonrasını onlar da bilmiyorlar elbet. Çıkmamışlar yukarılara. Ama o çıkılmadık yerler de ağaçlıklı, sulak görünüyor buradan bakıldığında. Hiç değilse sizin ilk şeritlerinin dolaşmaya başladığı yere dek.